kadına ve çocuklara yönelik şiddeti ele alan Ulusal Kadın Güvenliği Zirvesi devam ediyor. New South Wales'ta 1000'den fazla yeni COVID vakası ve 5 ölüm kaydedildi. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 269 kişi daha hayatını kaybetti. Federal hükümetin Kadın Güvenliği Ulusal Zirvesi kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti ele almak için devam ediyor. Panel sunumları ve konuşmaların halka açık olarak internetten yayınlanmasıyla 2 günlük etkinlik şimdi sanal olarak gerçekleşiyor. Tartışmalar cinsel şiddet, zorlayıcı kontrol, finansal ve teknolojinin kolaylaştırdığı istismar, iş yerinde cinsel taciz, faillerin müdahaleleri ve aborjin ve Torres Boğazlı kadınlara yönelik şiddete odaklanacak. Başbakan Scott Morrison, öncelikle şiddeti önlemenin Avustralya'nın uzun vadeli ulusal stratejisinin bir parçası olduğunu ve böylece kadınların korkusuzca ülkede yaşayabileceğini söyledi.
Together, we can listen, we can learn, and we can make change. We can identify barriers and behaviors.
Birlikte dinleyebiliriz, öğrenebilir ve değişiklik yapabiliriz. Avustralya'nın her Avustralyalı kadın ve kız çocuğu için daha güvenli bir yer olması açısından engelleri ve davranışları, uygulamaları ve boşlukları belirleyebiliriz diyen Başbakan Morrison, paylaşılan yaşanmış deneyimlerden ve bu zirve aracılığıyla elde edilen araştırma bulgularını anlamlı eylemlere dönüştürün. Şiddeti başlamadan önce durdurmak için davranış ve tutumları değiştirmemiz gerekiyor diye konuştu. Kadın hakları savunucuları, siyasi liderlerin daha fazla fonla desteklenen cinsel, ev içi ve aile içi şiddeti azaltma taahhüdünde bulunmalarını istiyor. New South Wales bugün 1281 yeni COVID vakası ve 5 ölüm kaydetti. Başbakan Gladys Berejiklian, eyaletin %70'lik çift doz aşılama oranına giderek yaklaştıklarını söyledi. Eyalette önümüzdeki haftalarda COVID-19 vakalarında bir zirve görüleceği belirtilirken, Ekim ayının başlarından ortasına kadar hastaneye yatışlarda bir artış olmasının da muhtemel olduğu ifade ediliyor. Başbakan Berejiklian, COVID-19 modellemesinin bugün kamuoyuna açıklanacağını söyledi. Yani bu aşamada en iyi modelleme bize bunu söylüyor. Ama bu modellemeyle bir dizi değişkenin
So that's what the best modeling tells us at this stage, but I do want to qualify that by saying
bu modellemeyle bir dizi değişkenin ilişkili olduğunu söyleyerek bunu nitelemek istiyorum. Ama Dr. Chant, bakan ve benim her gün söylediğimiz gibi en iyi yol hastaneden ve yoğun bakım ünitelerimizden uzak durmak için aşı olmaktır diyen Berejiklian, aşılamanın ne kadar fark yarattığını zaten gördük. Aşılama oranı ne kadar yüksekse hastaneye yatanların oranı da o kadar düşük diye konuştu. New South Wales'ta gelecek hafta ilk kez toplanacak olan yeni bir çocuk refahı görev gücü, çocukların ve gençlerin karantinadan çıkmaları için bir plan geliştirmeye yardımcı olacak. Bu plan devlet kurumlarını ve toplumdaki sektör liderlerini bir araya getirecek. Görev gücü başlangıçta tüm cephe çalışanlarına çocuk istismarı ve ihmali konusunda farkındalığı arttırmaya odaklanacak. Daha sonra risk altındaki aileler için dijital cihazlara erişimi genişletecek ve gençlere verilen desteği iyileştirecek. Bu arada Hunter Valley bölgesinde cuma günü kaybolan Anthony A.J. Elfalak'ın bulunduğu bildirildi. Avustralya'nın aşı sunumundan sorumlu kişi olan John Freeman, daha fazla Pfizer aşısı temin edildikten sonra arz sıkıntılarının azalacağından emin olduğunu söyledi. Freeman, Kanal 9'daki Today Show'a verdiği demeçte Birleşik Krallık'tan İlk 4 milyon Pfizer aşısının Sydney'e ulaşmasından sonra şimdi toplumda aşıya ilişkin devam eden çekimserlikle mücadele edeceklerini söyledi. Tedariğimiz var, dağıtım ağlarımız şimdi insanların aşılanması için 9400'den fazla mekanda önümüzdeki birkaç hafta içinde aşılamayı 10 binin üzerine çıkaracak diye konuştu Freeman. Avustralyalıların neredeyse %38'i şu anda tam olarak aşılanmış durumda. Victoria'da 12. sınıf öğrencileri için aşılama programına bugün başlanırken 246 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. 121 vakanın bilinen salgınlarla bağlantılı olduğu ancak 125 vakanın kaynağının araştırıldığı belirtildi. Eyalet, Victoria'lıların en az %70'i ilk doz aşısını olana kadar katı karantina kısıtlamaları altında kalacak. Victoria dün ilk dozda %60 seviyesine ulaştı ve %70 hedefine planlanandan 5 gün önce yaklaşık 18 Eylül'e kadar ulaşılması bekleniyor. Queensland'de bugün yeni koronavirüs vakası kaydedilmedi. 20 aktif vakanın olduğu eyalette otel karantinasında 5 yeni vaka tespit edildi. Queensland'de dün 10 binden fazla doz aşı yapıldı. Queensland Başbakanı Anastasia Palaszczuk, Queenslandlileri COVID-19'a karşı aşı olmaya ve check-in uygulamasını kullanmaya çağırdı.
54.51% are fully vaccinated. As I said yesterday,
halkın %34,51'i tam aşılı diyerek halka Queensland Health'e kayıt olduğunuzdan emin olun veya gidip Queensland'deki 300 aile hekiminden birini görün diyen Palaszczuk, Queensland'in %70'inin aşılanması gerektiğini vurguladı. Bu arada diğer eyaletlerde mahsur kalan 600 Queenslandlinin bugün evlerine dönmesine izin verilecek. Avustralya başkent bölgesindeki 12. sınıf öğrencilerine sınavlara girebilmeleri için COVID-19 aşısı olmaları konusunda bugünden itibaren 2 hafta verildi. Başbakan Andrew Barr öğrencileri aşı randevusu almaya çağırdı. Bölge 16 yaşın üzerindeki kişilerin %70'inden fazlasını tek dozla aşılamış durumda. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'ın kabinesi bugün ülke çapındaki COVID-19 kısıtlamalarına ilişkin karar almak için toplanacak. Auckland'ın bir hafta daha karantinada kalacağı doğrulandı. Birçok Güney Adalı özgürlüklerinin çoğunu ikinci seviyeye geçerek geri almaları gerektiğine inanıyor. Geçen Kasım ayından bu yana ülkenin Güney Adası'nda onaylanmış bir COVID-19 vakası görülmedi. İtalya'da yapılan G20 Sağlık Bakanları toplantısına katılan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkesinin farklı ülkelere sene sonuna dek 100 milyon doz aşı bağışlayacağını bildirdi. İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza da COVID aşılarının küresel dağılımının daha adil olması ve yoksul ülkelerdeki herkese ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Gine'de yaşanan askeri darbe sonrası ülkede ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Ülkenin Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin askerler tarafından alıkonulmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasından kısa bir süre sonra Özel Kuvvetler Birliklerinin başındaki Albay Mamadi Dambuya liderliğindeki bir grup asker devlet televizyonu RTG'ye giderek canlı yayında darbe bildirisi okudu. Hükümetin anayasanın kamu kurallarının feshedildiğini kaydeden Damumbaya, hava ve kara sınırlarının kapatıldığını söyledi. Türk Dışişleri Bakanlığı ise Gine'deki darbe girişimi ve Cumhurbaşkanı Conde'nin alıkonulmasını kınadıklarını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye içinden geçtiği bu zor ve hassas dönemde dost ve kardeş Gine'nin yanında olacaktır ifadelerine yer verildi. Afganistan'da son kale olarak tabir edilen Panjshir vilayetini kontrol altında tutan grupların lideri Ahmet Mesut, Taliban'ın güçlerini Panjshir ve Andarabad'dan çekmesi halinde müzakereye hazır olduklarını duyurdu. Mesut daha önce Taliban'a karşı asla boyun eğmeyeceklerini söylemişti. Tacik liderin çağrısına Taliban'dan henüz yanıt gelmezken Penşir'de son iki gündür devam eden şiddetli çatışmalarda yüzlerce savaşçının öldüğü bildiriliyor. Mesut liderliğindeki ulusal direniş cephesi bölgeyi teslim etmek istemediği için Taliban'la müzakerelerde bulunmuş ancak taraflar uzlaşamamıştı. Bu arada Taliban'a direnen Penşir vilayetini kontrol eden grupların sözcüsü Fehim Deşti, Taliban'la süren çatışmalarda hayatını kaybetti. Öte yandan BBC'ye konuşan görgü tanıkları da Afganistan'da Taliban militanlarının hamile bir polis memurunu silahla vurarak öldürdüğünü duyurdu. Bu arada Yeni Şafak'ın sorularını yanıtlayan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, hükümet kurulduktan sonra Türkiye'nin ülkeye en güzel şekilde davet edileceği mesajını verdi ve Çin ekonomik anlamda bize yakındır. Onların da projeleri olabilir bizimle ama Türkiye bizim için her zaman önceliklidir ifadesini kullandı. Türkiye'de son 24 saatte 279.063 COVID testi yapıldı ve 19.391 kişinin testi pozitif çıktı. Ülkede 269 kişi de COVID nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara'da 194.096, İstanbul'da 148.033 ve İzmir'de de 43.030 oldu. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne okullarda COVID-19 pozitif vaka çıkması durumunda yapılması gereken uygulamalar rehberini gönderdi. Söz konusu rehbere göre bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine COVID-19 tanısı konulması durumunda öğrenciler ve öğretmenler izlemeye alınacak ve okula devam edecek. Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın öğrencileri okul girişinde 14 gün boyunca günde en az 2 defa belirti sorgulaması ve ateş ölçümleri yapılarak kayıt altına alınacak. Öte yandan okullarda COVID-19 pozitif vaka çıkması durumunda uygulanacak prosedürleri değerlendiren Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, eğitime ara verilmesi için o sınıfta en az 2 vaka çıkması gerekiyor. Bilim kurulundaki arkadaşlarımız böyle uygun görmüş. Ancak 2 pozitif belirtili hasta olduğunda bunun çok daha fazlası belirtisiz çocuk olabilir diye konuştu. Mehmet Ceyhan ayrıca karantinayı ancak 2 belirtili hasta varsa uygulamakla biraz fazla risk almış oluyoruz uyarısında da bulundu. Türkiye'de 2021-2022 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer eğitim sezonu ve okulların durumuna ilişkin yaptığı açıklamada gelinen noktada koronavirüsün uzunca bir süre daha hayatlardan çıkmayacağının görüldüğünü söyleyerek dolayısıyla hepimiz koronavirüsün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatımızı idame ettirmek zorundayız ifadesini kullandı. Türkiye'de bugün itibariyle salgınla mücadelede yeni bir döneme de geçiliyor. Aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler için PCR testi uygulaması başlayacak. Kısaca HES denilen Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi. Artık HES kodlarında kişilerin hastalığı geçirip geçirmediği ve son 48 saat içinde negatif PCR testi olup olmadığı görülebilecek. Risksiz kişilerin kodunda toplu etkinliklere katılabilir ve şehirler arası ulaşım araçlarında seyahat edebilir ifadesi de yazacak. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'ın Rize'deki bir açılış töreninde kurdele kesme merasimi sırasında yanındaki çocuklarla kurduğu iletişim sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan önce Tayyip dede diyerek söze başlayan ve kendisine bir şeyler anlatan çocuğa tamam be tamam ulan sözleriyle karşılık verdi. Ardından aynı çocuğu kurdeleyi erken kestiği için başına vurarak uyardı. Erdoğan sonrasındaysa yanına gelen bir başka çocuğa da ulan oğlum ne bu hal geç şuraya ifadesini kullandı. Görüntülere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı gibi tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Ne yapıyorsun? Böyle olmaz. Çocuklara böyle davranamazsın. Kim olursan ol" ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından Erdoğan'a tepki gösteren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de, "Çocuklarınızı Erdoğan'dan koruyun. Çocuklara bile sevgi gösteremeyen, kafasına vuran, saçı uzun olduğu için azarlayan Erdoğan'ı Türk hekimlerine havale ediyorum" diye yazdı. Öğrenci andındaki sözleri hatırlatan İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydınsa, "Küçüklerimizi sevmek, büyüklerimizi saymak ne güzel hasletimiz ve ilkemizdi. Biz nasıl ve neden kaybettik saygıyı, sevgiyi ve hoşgörüyü?" diye sordu. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Eylül 2021 tarihinde açılması planlanan ancak ertelenen, şu ana kadar yaklaşık 20 milyar TL harcanan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında yeni skandallar olduğu iddia ediliyor. Açılışı 7. kez ertelenen hatta çökmeler olduğunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Erteleme sebebini şimdiye kadar kimse bilmiyordu. Herkes yetişmedi" dedi. "Ama görülüyor ki köprü zeminlerinde sorun var. Yine bir yandaş müteahhit skandalıyla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı. 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonları ile ilgili olarak, "Dosyada ne varsa kabul ediyorum. Benim suçum. Telefondaki konuşmalar bana aittir. Tapeler bana aittir. Renkli çekilen kameralar, teknik takiptekilerin hepsi bana aittir" diyen Çevre ve Şehircilik eski bakanı Erdoğan Bayraktar sosyal medya hesabından, "Yaktın, yandırdın beni. Çapkın, aldattın beni" sözlerinin yer aldığı bir şarkı paylaştı. Bayraktar'ın paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından manidar bulundu. Bu arada Bayraktar'ın 17-25 Aralık soruşturmasına ilişkin sözlerinin ardından eski Adalet ve Kalkınma Partili Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de partisini eleştirdi. Çelik, "Milli eğitim Türkiye'nin kanayan yarası" ifadesini kullandı. "Milli Eğitim Bakanlığı'na bana kalırsa en büyük darbeyi vuran şey Milli Eğitim Teşkilat Kanunu'dur" diyen Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. Cumhurbaşkanımız ve etkili yetkili olabilecek partililer nezdinde de çok çaba harcadım ama gücümüz yetmedi buna" ifadesini kullandı. Öte yandan Erdoğan Bayraktar'ın açıklamaları ile ilgili bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturmasında 4 bakanın Yüce Divan'a gönderilmemesi yönünde kararı veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Komisyonu'nun Adalet ve Kalkınma Partili Başkanı Hakkı Köylü, "Vicdanım elbette rahat, biz ona göre karar verdik" diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe giren 2022-2024 orta vadeli programında 2021 yılı sonu işsizlik oranı %12.6, enflasyon oranı ise %16.2 olarak belirlenirken, dolar Türk lirası beklentisi 2021 yılı ortalamasında 8,30, 2022 ortalamasında 9,27 oldu. 2022 yılında Cumhurbaşkanlığına 3 milyar 890 milyon TL, Diyanet İşleri Başkanlığına ise 16 milyar 98 milyon TL ödenek tahsis edildi. Bu arada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya düzenlemesi çağrısında bulundu. Erbaş, sosyal medyanın kullanımı ile alakalı hukuki çerçeveyi belirleyecek yasal bir mekanizmanın ihdası ve güçlü bir bilincin inşası ötelenemez bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır ifadesini kullandı. Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV'de katıldığı programda öfkeli Türk gençler imzasıyla "Hudut namustur" pankartı asan gençlerden biri olan Ahmet Çakmak'ın avukatlarının tehdit altında olduğunu ileri sürdü. İstanbul'da "Hudut namustur" yazılı pankart astıktan sonra gözaltına alınan gençlerden biri olan Ahmet Çakmak, "Bana bu pankartı Buğra Kavuncu astırdı, yanındakiler para ve başka şeyler vaat ettiler" ifadelerini kullandığı bir video sosyal medyada paylaşılmıştı. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da iddialar üzerine açıklama yapmış ve bu asla doğru bir haber değildir. Bu yapılan beyan da belli ki baskı altında verilmiş ifadelerini kullanmıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Z kuşağına ulaşabilmek için XYZ Sosyal isimli bir sosyal medya hesabını uygulamaya geçirdiği kaydediliyor. Bu hesap üzerinden Z kuşağına ulaşmaya yönelik videolar çekilmeye başlandı. Ancak XYZ Sosyal'in TikTok videolarına çok sayıda kişi "oy moy yok, size oy yok, boşuna uğraşmayın, oy yok" yorumları yapınca videolar yorumlara kapatıldı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın artık gidici olduğunu belirterek Türkiye gerçekten bir yol ayrımına geldi, dayandı. İktidar ortakları seçim matematiği işine başlamışlar. Bu işlere kalkışmalarından belli. Artık iktidarın gitme vakti geldi. En kısa zamanda bu iktidarla vedalaşacağız. Onlar müsait bir yerde inecekler ifadelerini kullandı. Avcılar'da bir cemevi ziyareti de yapan Babacan, devletin her kademesini her kimlikten vatandaşımıza açacağız. Bu sabah Alevi vatandaşlarımızın derneğine uğradık. Türkiye'de 900 küsür kaymakam var, bir tane Alevi kaymakam olmaz mı dediler. Bu ayrıştırıcı yönetim zihniyetini tarihe gömeceğiz. Liyakatı esas alacağız, tek tipçi zihniyete son vereceğiz ifadelerini de kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Suriye Ulusal Güvenlik Başkanı Ali Memlük arasında İran başkenti Bağdat'ta bir görüşme gerçekleştirileceği bildiriliyor. Türkiye ve Suriye istihbarat birimlerinin yetkili isimleri en son 2020 yılı Ocak ayında Moskova'da bir araya gelmişti. Söz konusu görüşmede ilk madde olarak Suriye topraklarında bulunan Türk askerlerinin çekilmesinin olduğu belirtiliyor. Görüşmede Rusya'nın arabulucu konumda olduğu da ifade ediliyor. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 6 Türk lirası 18 kuruştan, 74 Amerikan sentinden ve 62 Euro sentten işlem görüyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yenerek 3. oldu. Bu haberin detaylarını ve diğer spor haberlerini programımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebilirsiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da açık 17 derece, Sydney'de rüzgarlı 19, Melbourne'da genelde açık 17, Adelaide'da sabah saatlerinde yer yer yağışlı 17, Perth'te açık 25, Hobart'ta parçalı bulutlu 15, Brisbane'da genelde açık 23 ve Darwin'de de açık 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç.